Ayrım 27.
Her toplum ve kişi içinde bulunduğu üretici güçler gidişini uyar. O koşullara göre iyilik veya kötülük içinde olur. Ödülü de cezası da bu gidişle olur. Bunu determinizm her kanaldan gidiş kanunlarıyla ayarlamıştır. Bu yüzden toplum ve kişi içinde determinizm diyalektik işler. Koşullar determine eder, toplum ve kişi koşullarla boğuşur ama son duruşmada temelde gidiş kanunları her şeyin üstünde olduğu için insan onları kavramak ve ona uymak zorunda kalır. Uyuncaya dek onunla çarpışır, ödüllenir ve cezalanır. Peygamberlerle determinizmin sözcüleriyle uyarılırlar. Ayetler dikkat edilsin, hep bu merkezde döner durur. Demek peygamberlerin gerçek aşkı, doğrucu başılığı, yalan bilmezliği, doğru iffetleri kuşku götürmez. Onlar gerçekten çağlarının elçileridirler. 17. Yunus Suresi. Kur'an Allah'a övgüyle, selamla, alkışla, saygıyla, korkuyla, kutsallaştırmayla yüklüdür. Hazreti Muhammed son peygamber olabilecek kertede mistik de olsa yine aynı ölçülerde determinizme daha da yaklaşır. Bilinç, bilimsel bilince yükseldikçe, mistisizmin büyük bulutları tamamen dağıldıktan sonra bile doğa ve toplumun, tarihsel determinizmin belirlendirici binbir koldan akışı karşısında, bilimsel bilinçli insan bile tarihsel determinizme karşı, tıpkı Hazreti Muhammed'in ve Kur'an'ın Allah'a karşı beslediği saygıyı, sevgiyi, övgüyü, alkışı, hatta korkuyu içinde duyup beslemeden geri duramıyor. Antik insanların bilhassa onların en bilinçli gerçek önderleri olan peygamberlerin Allah'a karşı olan bu duyguları, bugünkü tarihsel determinizmi bilince çıkarmış insanların veya önderlerin tarihsel determinizme karşı olan duygularına paraleldir ve benzerdir. Bundan yeterince ders alınmış, hatta bunun üzerine gidilmiş değildir. Kur'an'ın ayet ayet, satır satır irdelenişinden ortaya çıkan en büyük derslerden birisi de bu olmuştur. Allah'ın ve tarihsel determinizmin paralelliği ve peygamberlerin şuur altlarındaki gerçek, doğru insan ve doğa, tarihsel determinizm, sevgisi ve saygısı. Peygamberler doğayı ve insanı geleneksel Allah sistemiyle yorumluyorlardı. Sözlerinde ve davranışlarında her an Allah sistemi din vardı. Ancak yaşanan doğacıl ve insancıl akışın zenginliğiydi gerçek olan. Allah sistemi de gerçeğin bu zengin, şaşırtıcı, büyülü akışının kavranamayışından, bilgilerin, bilimsel bilincin, henüz yeterince gelişmemiş, tersine din sisteminin bilinç yerine geçişinden ve gelenekçil, bugün de sürdürülebilmesinden güç alıyordu. Bu durumda bilinen gelişimi, doğacıl ve insancıl gelişimin bilimsel yorumları bilinç altına bastırılmış ve Allah sistemine uydurulmuş oluyordu. Dinsel bilinç kabuğu ile bilimsel gerçekler aynı şeyler değillerdi. Determinizm alt bilinçten her yandan bilinçlenmeyi geliştirirken din kabuğunda ifadesini buluyordu. Aslında Allah sistemine karşı beslenen saygı ve sevgiler gerçeklere, doğacıl ve insancıl akışa besleniyordu. Ama yorum iktidarı dinin Allah sisteminin idi. Determinizm ve bilimsellik o din iktidarının altında ona uymak zorundaydı ve bilinç altında bastırılmış olarak gelişmek zorunda kaldı. İşte hiç olmazsa bugün, bilimsel bilincin en çok geliştiği doğanın ve toplumun temel kanunlarının keşfedildiği çağımızda olsun, artık peygamberlerin, özellikle Hazreti Muhammed ve Kur'an'ın gelişkin yorumlarından ders alarak onların bilinç altlarını aydınlatma denemesini yapabilmeliyiz. Hazreti Muhammed ve Kur'an, tıpkı bir tarihsel maddecinin her an psikolastik ve metafizik mantığa karşı savaş vererek diyalektik yorumu geliştirmesi ve tarihsel maddeciliği övmesi, onu yükseltmesi gibi her an Allah'ı yüceltip kutsallaştırırken de aklından onu bir saniye olsun çıkarmayarak yeni yorum sistemini Allah'ı geliştiriyor, yaygınlaştırıyordu. Burada Allah veya din sözcüklerine fazla ön yargıyla takılmadan, Kur'an'ın veya Hazreti Muhammed'in aslında neyi anlattığına, gerçeğe önem verirsek, Allah ve din kutsallığının nasıl, hangi gerçeklerle doğmuş ve gelişmiş olduğunu daha toleranslı kavrayabiliriz. Kur'an en özetle şunu kaleme alır. Arabistan barbarlığının Mekke ve Medine kentlerinden medeniyete, sınıflı topluma, orijinal geçişini anlatır. Ancak bu anlatış Allah, peygamber, iyilik, doğruluk, yalan bilmezlik ve hemen her konuya yayılmış öykülerle çokça karıştığı ve dağlanıp budaklandığı için asıl öz ana fikir Allah'ın gölgesinde kalmış olur. Deyim yerinde ise kök, tohum, kendi çiçek ve yapraklarının güzelliğinden seçilmez olur. Daha doğrusu asıl özünü, kökünü, vahşi menekşenin güçlü yumru kökü gibi toprağın derinliklerinde saklar. Bu Allah saygısı ve sevgisiyle gölgelenip bastırılmış bilinçaltını dişleyip duran determinizmdir. O ise Arabistan barbarlığının ilkel sınıfsız toplumunun medeniyete, sınıflı topluma, orijinal geçiş diyalektiğidir. O temel kanun bu birikimlerden sonra İbn Haldun ile ilk bilimsel bilinç ifadelerine dönüşebilecektir. Hazreti Muhammed bu tarihsel görevle davranır. Her an bunu iliklerine dek hisseder. Tarihsel görevi onu her an iliklerine dek her titretişte o Allah'ı hatırlar ve geliştirir. Olayın kendisi dağınık ve gölgede bilinç altında Allah baskısı altında kalır. Biz sure ve ayetleri yorumlarken hep bu ayırdı yapmaya, asıl gerçeği su yüzüne çıkarmaya çalıştık ve başka bir gerçekle karşılaşmadık. Yunus suresi de başka sureler gibi Allah'a yapılmış övgü, saygı ve sevgilerle yüklüdür. Ama bu kuru bir övgü değildir. Arap bezirganlığının ve barbarlığının komün geleneklerini hiçe saymadan onun kolektivizminden ders alarak medeniyete, sınıflı topluma geçmesini öğütleştirir. Çok tanrıcı, çıkarcı, gündelik eğilimlerini de tek tanrıcı Allah'ın kolektivizmiyle korkutarak törpülemek ister. 7. Bize kavuşmayı umut etmeyenler, dünya malıyla hoşnut olanlar, onunla rahat ederler, bizim ayetlerimizden gaflet edenler. 8. İşte kazandıkları işlerden ötürü varacakları yer ateştir. Her an kişi mülkü, kişi çıkarı düşünen ve yapanlar, Allah'ın kolektivizminden, paylaşmacılığından yani toplumculuktan uzak düşerler ve bu onları son duruşmada vicdani ve maddi azaba sürükler. Her an Allah'ı yani doğayı ve toplumu onların gidiş kanunlarına uyumu düşünenler belki kişi mülkünün revaçta olduğu çağlarda zaman zaman kötü durumlara düşerler. Ama son duruşmada bunlar vicdanen huzurlu, bedenen sağlıklı ve sevilen insan olarak toplumcu kalacaklar için kazançlı onlar olacaklardır. Kur'an daima bu gerçeği yılmadan, usanmadan vurgular. Hazreti Muhammed bunu başta kendisine ve toplumuna neredeyse her ayet hatırlatmadan yapamaz. İşte Hazreti Muhammed'in ve Kur'an'ın korkusu ve çabası budur. 13. Sizden önce nice nice ulusları yok ettik. 14. Sonra onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine hakim kıldık ki nasıl davranacağınızı görelim. O çağa dek batıp çıkan medeniyetler, sınıflı toplumlar gibi olmamak, onlardan ders alıp kurmaya çalıştıkları medeniyeti daha uzun ömürlü kılmak. Nasıl? Tabii ki Allah'ın doğacıl ve insancıl kolektivizmine, tarihsel akışa uyum yapmak koşuluyla. Hazreti Muhammed ve Kur'an daima bu iki şeyi bir arada koyarak ilerlemiştir. Allah'ın yüceliğini her an hatırlama ve hatırlatma, benimseme ve benimsetme. Ne için? Ona uyum yapmak yeteneğini geliştirip eskilerden daha uzun ömürlü bir medeniyet kurmak ve geliştirmek için. İşte Hazreti Muhammed'in ve Kur'an'ın korkusu ve çabası ana fikri özetle budur. Ve bu yüzden elinden gelse her ayete bile bu özü sığdırmaya çalışır. Tabii ki bunu bilinçaltıyla sezer ve o çağın gelenek göreneği olan bilinç yerine geçmiş Allah sistemi içinde yapar. Ancak ileride göreceğimiz gibi bu bilimsel bilince yakın keskin sezilerle dolu bir bilinçaltıdır. Bu yüzden Hazreti Muhammed'in Allah kavrayışı çok zengin bilgilerle donatılmış ve saygı sevgisi inancı da bu ölçüde artmıştır. Tıpkı bugünkü bütün evrim kurallarını kabul edip de son duruşmada her şeyi Allah'a bağlayan klasik bilim adamları gibi. O her zaman skolastik, mistik Allah sistemini, geleneksel skolastik ideolojiyi, gerçeklerle bezeyerek daha çok doğacıl ve insancıl determinizme sokmaya çalıştı. Çünkü içinde bulunduğu çağ bunu ona sunmaktan geri durmuyordu. 49. Onlar derler ki, gerçekseniz ne zaman bu vahit? Diyesin ki, kendim için ben Allah'ın dilediği bir şeyden başka ne bir zarara ne de bir kâra sahip olurum. Her ümmetin belli bir zamanı var. Ecelleri geldiğinde ne bir saat gecikir ne de öne geçerler. Hazreti Muhammed peygamber olduğu için kendini kayırmayı düşünmedi. Özellikle kendini kayırmamayı, doğanın ve toplumun kanunlarına, Allah'a uymayı kendisine başlıca prensip edindi. Hep bunu başarmaya, iyi bir kul olmaya çalıştı. Her ayette bunu başta kendisine hatırlatmaktan yılmadı. Ama o da son duruşmada sadece herkes gibi turhallı bir hallı insandı ve herkes gibi sade bir insan olmayı sevdi, düşündüğü gibi yaşadı. Tereddüte düştüğünde kendisine ve ümmetine daima hatırlatmaktan usanmadı. 94. Sana indirdiğimiz şeyden şüphe edersen, sor senden önce gelmiş olan kitabı okuyanlara, sana hak gelmiştir. Allah katından, sakın şüphe edenlerden olmayasın. 95. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden de olma, imdi ziyan görenlerden olursun. 97. Onlara bütün ayetler gelmiş olsa bile acı azabı görünceye kadar inanmazlar. Peygamberliğini bilse, yaşasa herkesi kendisi gibi bilmekten geri duramadı. Turhallı bir hallı herkes gibi bir insan olduğunu sezdi ve buna değer vererek ilerledi. Bunun içindeki ayetlerini, hadislerini, gelmiş geçmiş peygamberler gibi çağının verilerini derleyerek görülmemiş ölçülerde zenginleştirdi. Turhallı bir hallı, herkesi kendisi gibi bilmek şüphesiz ki kendi içinde azımsanmayacak eksiklikleri ve yanlışları taşır. Sosyal sınıf ayırtlarını, zümre ve kişi farklılıklarını seçmek yetmez. Bilim ölçülerinde bu giderek kaba kalır. Ancak diyalektiğin şaşırtıcı çelişkisi, bıraktık ham kafaları benim diyen beyinleri bile aldatan çelişkisi buradadır. Şüphesiz ki herkes turhallı bir hallıdır. Ama yine biliyoruz ki hiç de bir hallı değildir. Her kişi ayrı birer nüansla yüklüdür. Yaşadıkları sosyaliteyle ayrı ayrı özellikle kendi başlarına sosyal kişilerdir. Ama yine de aynı sosyal yapının ayrı ayrı kişilikleridirler. Bu ne demektir? Burada her türlü sosyal yuvarlak laf konuyu açıklamaktan çok karıştırır. Çünkü sosyal yapı giderek her bölgede ve her çağda değişir durur. O halde halkın binlerce yıldır deneyerek söylediği turhallı bir hallı ve benzeri sözlerinin hiçbir kıymeti yok mudur? Tersine bugün bilim ile bakıldığında bu sözün değeri daha iyi anlaşılmaktadır. Burada sadece ana fikri işaret edip geçeceğiz. İnsan toplumu komün temellerinden kalkarak o temellerde açılıp kapanarak kendini yeniden üreterek gelişir. O temellerin dışına çıkamaz. Bu yüzden her kişi aynı temellerin genelliği içinde aynı beyin aynı beden anatomisiyle dünyaya gelir ve benzer eğitimlere ihtiyaç duyar. Sosyal sınıflar ve zümreler ne denli ayrılıklar gösterseler de aynı temellerin farklı yansımalarından başka bir şey olamazlar. Tıpkı içlerinde taşıdıkları kişiliklerin aynı temellerin farklı insanlardaki yansımalarından ibaret olduğu gibi. Bu genellemeyi somut olarak doğa ve toplum kanunları olgunluğunda kavradıkça peygamber alçak gönüllülüğünü kavrayabilir ve uygulayabiliriz. Bilinçli uygulama deyince akla bu gelir. Ama bilinç denen şey de gökten inmedi. O temellerin toplumu işlerken yarattığı en yoğun kendi yansımalarıyla kendisini ifade edebilecek keskin sezili beyinleri işleyerek kendini anlatabilecek elçiler, bilinçler haline getirdi. İşte bu gidişi sezenler, olabildiğince çağının aşamasını örebilenler, bilim kanunlarıyla ortaya koyabilenler ve buna uyum yapabilenler, antik ve modern peygamberler veya öncüler, liderler oldular. Burada sadece yalın anlamında basit, turhallı bir hallı insan olmakla peygamber veya lider olmak denli yüceltici, kutsal olmak yaman çelişkisi, diyalektiğin her çağda insanın gözüne bakarak işlettiği trajik bir oyundur. Bilince çıkarılması dürter, bekler, durur. Ne yazık ki diyalektiğin her zaman bu oyuncul gidişleri yerinde ve zamanında hemen hemen hiçbir zaman yeterince kavranamamış ve tarihi gidişin doğum sancıları yeterince ılımlandırılamamıştır. Kendilerine peygambercil öncülükleri yakıştıran nice birlikler halklarından, o basit turhallı bir hallı insanlıktan koparak yarı tanrı despotlar haline gelmişlerdir. Gerçek peygamberler ise Allah'ın gerçek elçileri oldukları halde veya öyle oldukları için basit turhallı bir hallı insan olduklarını hiçbir zaman unutmayarak halktan halk gibi hem de en yoksul ve en yozlaşmamışları kadar çileli yaşamaktan şeref duyarak sonsuz hoşgörülü demokratlar olmuşlardır. Hazreti Muhammed'in bir lokma bir hırka hasır üzerinde kerpiç mescitte ve birkaç hurmayla yetinmesinden kendisini, malını, mülkünü davasını adamasından daha fazlası şudur. En olmayacak insanı bile yola getirme çabalarından yılmayışıdır. Tükenmez hümanizmidir. Kur'an'daki, ayetlerdeki sık sık şu yakınma bize onun neden insancıl duygular içinde bulunduğunu fazlasıyla anlatır. 97. Onlara bütün ayetler gelmiş olsa bile acı azabı görünceye kadar inanmazlar. Demek ki nice kötü huylulardan, nice yola gelmez dünya malı peşinde koşanlardan bile nice umutlar beslemiş, insanlardan yüz çevirmemiş, onları sonuna dek ikna etmekten yılmamış ki en sonunda o deneylerden sonra acıyla anlamış ve onları diyalektiğin acı azaplarıyla yola gelmelerine Allah'a havale etmiştir. Neden kendisinden bu den uzak gibi duran kişicil çıkarlara gömülmüş insanlardan bile umudunu kesmez? Umut kesmediği insanlar elbette Ebu Sufyan bezirganlığı değildir, tersine çöl bedevileridir. Bedeviler, bedevi, komün insanı bile olsalar, onlar medeniyete, tefeci bezirgan, kişi mülk ilişkilerine çözülmektedirler. Bunu kendi tecrübelerinden çok iyi bilir, kendisi de bedeviler içinde yetişmiş zenginliği, yoksulluğu da bir arada iliklerine dek yaşamış ve daha uzun ömürlü, daha toplumcul medeniyete geçişi önce kendi içinde, sonra toplum içinde kurmaya girişmiştir. Kendisi bunu başarabilme yoluna girmişse, neden başkaları, hele çöl Arapları başarmasın diye düşünür. Çünkü kendisinin bile yer yer zaman zaman tereddüde düştüğünü elleriyle tutup yakalar. 94. Sana indirdiğimiz şeyden şüphe edersen, sana senden önce gelmiş olan kitapları okuyanlara sor. Sana hak gelmiştir Allah katından. Sakın şüphe edenlerden olmayasın. Ve kendisine de açıkça Allah'ın azabını hatırlatmaktan sakınmaz. 95. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayan kimselerden de olma. İmdi ziyan görenlerden olursun. Peygamberlerin kendisi bile dara zora düştükçe kendi ayetlerinden tereddüte düşebilirse başkaları haydi haydi sırt çevirebilir, zor ikna edilebilir. Çünkü nefis diyerek sezdiği insan beynindeki her türlü açlık, bilgisizlik ve doymamış bilince çıkarılmamış olarak kaldıkça belaların, çirkinliklerin en beteriyle uslanmak zorunda kalır. Peygamber bunu sezdikçe sürekli kendini doyurmaya, ıslah etmeye, bilgilendirmeye çalışır. Bu alandaki savaşını her şeyden üstün tutar. Bunu da turhallı bir hallı insanlarla düşüp kalkarak, sadeleşerek başarmaya çalışır. Nefisle mücadele bütün savaşlardan üstündür. Her savaşı kazanabilirsin ama nefsine yenilebilirsin. İşte o zaman bütün yarattıklarına o derecede gölge düşmüş olur. Peygamber bunu ibretle sezmiş ve bu savaşı da kazanmak istemiştir. Nefis cinsel ve toplumsal açlıklarımızdır. Onları dizginleyemeyen son duruşmada başkalarını madden ve manen ezer sömürür ve sonunda bunun cezasını da çeker. Peygamberin ince ince sezdiği ve kendisine ve herkese hatırlatmaktan yılmadığı şey en derinde budur aslında. Ama bunu somutça bilemez. O sadece görünen sömürü ve eziye karşı çıkar. Fakat o kaba, sosyal sınıf sömürü ve ezinin altında, en derindeki bu hayvanlığa en yakın yanımızı da göz ardı etmez. Yeri geldiğinde göreceğiz. Nefis ile ilgili kuşku ve öğütleri, o hep ilginç biçimde günümüzü çağrıştıracak ipuçlarını taşır. Çünkü onun içine girdiği çağ, tıpkı günümüze paralel tefeci bezirganlığın evren çağıdır. Güney ticaret yolu açıldıkça, evrensel tefeci bezirganlık çağı da açılmaya başlar. Hazreti Muhammed'in zamanı da kişilerin biraz daha toplumdan kopuşup kişi mülküne battığı bir evren çağının görünmemiş açılımlarına kapı açıldığı bir zamandır. Antik tarihin orta ve kuzey ticaret yolları tefeci bezirgan medeniyetlerin leşleriyle tıkanmışken İslamiyet güney, Umman Hindistan, ticaret yolunda yoğunlaşarak tıkanan pazarları açar ve kişi mülkünün bezirgan aşamasını evrenselleştirir. İslam medeniyeti antik çağın sonunu müjdeler. Sonun başlangıcı olurken tefeci bezirganlık evren ölçüsünde yaygınlaşır ve tarihsel devrimlerin sonu gelir. Kişi mülkü görülmemiş ölçülerde azgınlaşır. Günümüz finans kapitalizmi de benzer bir çağ işler. Bu iki çağ birbirine paralel ve benzer olmakla birlikte antik çağ modern çağın temelidir. Modern çağ o antik çağ temellerinden çıkıp gelir. Yani geçmiş geleceği içinde saklayarak doğumunu yapmıştır. Dahası hepsi toplumun temel kanunlarının açılımlarından gelişim bulur, paralellik ve benzerlik o bir tek temelin kendini yeniden ve yeniden üretişinin kaçınılmaz sonucu olur. Bu yüzden Hazreti Muhammed'in ve Kur'an'ın kişi ve nefislerinden sık sık söz açıp yakınması tesadüf değildir. 108. Diyesin ki, ey insanları Allah katından size hak geldi. Doğru yolu tutan kendisi için tutar, sapıtan kimse de kendi zararına sapar, ben de size vekil değilim. 109. Sana vahiy olana uy. Allah'ın hükmü gerçekleşene dek sabreyle. Odur hayırlısı yargılayanların. 18. Hud Suresi. Hazreti Musa ve Hazreti İsa peygamberlerde kişilerin kişi mülkü eğilimli sızıldanmalarıyla belki daha fazla karşılaşmışlardır. Çünkü onların içinde yaşadıkları toplumları, genel çağları bakımından olmasa da, özel ve yerel olarak sınıflı toplumun kişi mülkü bataklığına fazlasıyla batmış bulaşmış bulunuyorlardı. Hazreti Musa, Hazreti Muhammed'den 2000 yıl önce henüz tefeci bezirgan medeniyetlerin lokal aşamada bulunduğu bir çağda yaşar. Fakat lokal olarak Mısır medeniyeti ve Musa'nın topluluğu yakındılar. Kişi mülküne Arabistan'dan çok daha fazla bulaşmışlardır. Mısır'da köleleşmiş Yahudiler, Yakup, İsrail oğullarının Hiksos medeniyeti artıkları olmalıdırlar. Hazreti İsa zamanı da Hazreti Muhammed'den 6-700 yıl önce yine antika medeniyetlerin henüz kıtalar arası çağa açılmamış olmasına karşın lokal olarak Hazreti İsa toplumunun veya Filistin Yahudilerinin binlerce yıldır kişi mülküne bulaşmış, kişisel çıkar ve psikolojilerde gelişmiş olduğunu biliyoruz. Filistin ticaret yollarının dört yolu ağzıdır. Oysa Arabistan Arapları tefeci bezirganlıkla binlerce yıldır tanışmalarına karşın işlek ticaret yolları üzerinde bulunmadıkları, tersine sapa güney ticaret yolu üzerinde bulundukları için henüz medeniyete kentten geçmek aşamasına girmiş bedevi çoğunluğudur. Ama Arabistan dışındaki bütün dünya hemen hemen bezirgan medeniyetlerle dolmuştur veya hiç olmazsa Arabistan tefeci bezirgan medeniyetlerle kuşatılmış durumundadır. Ve İslam medeniyeti bütün ticaret yollarını ve medeniyetleri birbirlerine açarak evrenselleştirecektir. Yani Hazreti Musa ve Hazreti İsa toplumları daha çok yerel olarak, Hicaz toplumu ise daha çok çevre bezirganlığından etkilenerek gelişmişlerdir. Bu yüzden yer yer ayetler kendini gösterdikçe bu gerçekliğin üzerinde durmaya çalışacağız. 9. Biz insana katımızdan rahmet, iyilik tattırır da sonra onu alırsak ondan hemen umudunu kaybeder ve iyilikleri unutup nankör olur. 10. Biz insana sıkıntıdan sonra nimetler verirsek artık benden sıkıntı kalktı der. O şımarıktır, övünücüdür. Hud suresinin bu ayetlerine benzer ayetler Kur'an'da sayısızdır. Bunlar bildik, tanıdık, alışılmış sözler olarak hemen atlanmaya açıktır. Ancak bu doğal, normal karşılığını veren kişi özelliklerinin günümüzden 1400 yıl kadar önce önemli, heyecan üzerinde durulması, dahası bu özelliklerin toplumculaştırılmaya çalışılıp tedaviye kalkışılması normal, olağan, sıradan sayılmamalıdır. Bunun üzerine yeterince gidilememiştir. Oysa her sosyal alerjinin kökeninde bir sosyal yasak bulunabilir ve bilince çıkarılmadıkça ve sosyal ortamı ortadan kaldırılmadıkça insanı da toplumu da hasta edebilir. Burada sadece konumuz açısından işaret ediyoruz. Kur'an'ın dikkat çektiği bu nankör ve sürekli isteyen şımarık, övünücü özelliği insan toplumunun temellerinde yer alan üretici güçler kanunundan kaynaklanıyordu. Bu cinsel ve sosyal yasaklarla dinamitleşmiş bulunan üreyimsel üretimsel açlıklarımızdı. Teknik üretici gücü bunları süreklileşen dinamizmiyle ateşliyordu. O bilinçlere çıkmadıkça ve toplumca düzene sokulmadıkça önüne geçilemez bir güç halinde akar giderdi. Arabistan toplumu komüna medeniyete, kişi mülküne çözülürken gözler bu yönde kamaşmış, açlıklar hırslara bürünmüş, akıl bu yönde metafizikleşmişti. Sadece kazandığı, kazanacağı ile ilgileniyordu, kaybedeceklerini göremiyordu. Daha toplumcul eğilimli olan peygamberin bunu yakalamaması ve kaygılanarak üzülmemesi elde değildi. Ne çare ki peygambercil hiçbir öğüt ve ayet bunu önleyemezdi. Nitekim o çağda engelleyemediği gibi modern çağda da hiçbir bilim, hatta devrim bunu önleyemedi. Akacak kan damarda durmadı. O ancak kendi kanunlar için kendi dengesini ve çözümlerini bulmak, kendisini yeniden üretmek üzere akmak zorundaydı. Bilim bunu bilinçlere çıkarabilirse bu kanunlara uyum yaparak insan toplumunu zararlardan kurtarabilecek çözümler üretebilir ve doğum sancılarını ılımlandırabilirdi. Ve bu da yine o akışa bağlı bir verimlilik olabilirdi. Hazreti Muhammed kendince bunu sezmiş ve hem kişinin hem toplumunun mutluluğunu genel olarak daha toplumcul bir medeniyet sentezinde bulmuştur. Bu yüzden de İslam medeniyeti birçok medeniyet batış çıkışlarıyla da olsa en uzun ömürlü medeniyetlerden olabilmiştir ki hala kalıntıları reformcu ve devrimci krizlerle yaşamaya çalışmaktadır. 11. Sabrederek yararlı iş görenler böyle şımarık övünücü değillerdir. Onlar için bağış var, hem de büyük sevap var. Kur'an'ın hemen neredeyse her ayetinde bu sitemler ve toplumculuk öğütleri ve emirleri vardır. Başta peygamber olmak üzere bütün çekirdek teşkilatı bu emirlere uygun davranacak komün geleneklerini taşıdıkları içindir ki kurdukları medeniyet kişi mülkiyetinin yozlaştırıcı ve öldürücü etkilerinden uzunca müddet uzak tutulmuştur. Arabistan İslam medeniyeti yozlaşıp çökse de İslamiyetin bu toplumcu özelliklerini taşıyan çevre barbarlarını, Türk, Kürt, Pers, Arap, Berberi, Moğol, Kafkas köylülerini, çoban veya askerlerini buldukça İslam medeniyeti bu yeni barbarlarca yeniden dirilişlere, Rönesanslara uğratıldı ve ömrünü 625'ten 1920'lere, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüne dek 1500 yıl uzatabildi. Dahası hala insanlığın gönlünde bezirganca kullanışlar dışında humanist, hatta devrimci dalgalanışlarla yaşamaya devam ediyor. 15. Dünya malını, dünya süsünü kim isterse veririz onlara biz işlerini, hiç de eksik verilmez. Doya doya veririz, belalarını tam bulsunlar ki alınacak ders tam olsun manasındadır bu ayet. Ve başka türlü de olmadı zaten. İnsanlık iki dünya savaşından ve yeryüzünü 100 yıl boyunca kaplayan sosyal devrimlerden bile yeterince ders alamadı. Bu insan toplumunu kişi mülküne gırtlağına dek batarak ölüm dirim kumarıyla dersini alması, doğa ve insanın kanunlarına uyum yapmak zorunda kalması anlamına geliyordu. Peygamber bunu kendi çağında, kendi kişiliğinde ve toplumunda yaşayarak sezmiş ve bildirmişti. 16. İşte böyle kimselere ahirette yalnız ateş bulunur, boşunadır yaptıkları, batıldır her işleri. Elbette bu sezişler kendi çağı için, yani antik tarih için idi. Ve Muhammed de tıpkı modern Marx, Engels, Leninler gibi din günü dediği sınıfsız toplum cennetini yakın görüyordu. Yeri geldiğinde göreceğiz.